Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta Z kuşağı ve yapay zeka politikaları üzerine konuşacağız. Konuğumuz Yapay Zeka Politikaları Derneği, AYPA, kurucusu ve başkanı Sayın Zafer Küçük Şabanoğlu. Hoş geldiniz Zafer Bey.
İyi yayınlar. Sana ve TRT ailesine çok teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi tekrar hatırlatmak isterim. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bugün konumuz yapay zeka. Ülkemiz adına ve dünya adına en önemli konuların başında gelen, konuşulması gereken ve harekete geçirmesi gereken konuların başında olan yapay zeka ve bunlar üzerine üretilecek politikalar üzerine konuşuyoruz. Öncelikle AYPA kimdir, AYPA nedir, neden kuruldu ve hedefleri nelerdir? Böyle başlayabilir miyiz?
Tabii Yapay Zeka Politikaları Derneği, çiçeği burnunda bir dernek diyebiliriz. Birinci yılını geçtiğimiz ay kutladı. Tabii yapay zeka çok çok önemli bir kavram. Dünya şu an yapay zekayı konuşmaya başladı. Türkiye'de konuşmaya başladı. Biz derneği niçin kurdun diye sorduğun zaman çok uzun cevaplar verebiliriz aslında ama ben biraz daha özet geçmek istiyorum. Günümüzde insanlar dijitalleşen dünyada iki duygu arasında gidip geliyor. Bu duygular dijitalleşmeyle birlikte belirsizliğin olduğunu düşünüp korku duygusu içerisinde olanlar, bunun tam karşısında da yenilik duygusunda olanlar. Bunu biraz açayım müsaade edersen. Şimdi genellikle genç kuşak teknolojiyi çok seviyor. Yani yenilik duygusu içerisinde. Ama biraz daha 50 yaş üstü diyeceğimiz kesim de bu teknolojinin getirdiği yeniliklerden dolayı büyük bir kaygı ve korku içerisinde. Pandemi çıkalı 2 yıl, 2,5 yıl oldu. Ben bir birey olarak, bir genç olarak ne yenilik duygusu içindeydim, ne kaygı ve korku duygusu içindeydim. Tam ortasındaydım. Ama pandemi bize çok güzel mesajlar verdi, eğer alabildiysek. Artık yenilik duygusu tarafına daha yakın olmamız gerektiğini söyledi. Çünkü yenilik duygusunda olduğun zaman kazanacaksın. Eğer korku ve kaygı duymaya devam edersen kaybedeceksin. Artık şunu kabul edelim. Dünya bir sayfa değiştiriyor. Yeni bir dünya sayfasına, yeni bir dünya düzenine geçiyoruz. Burada yenilik duygusu içerisinde olanlar, yenilik tarafında olanlar kazanacak duygusuyla biz de güzel bir kadro bir araya geldik ve hazırlıklı olmak için, yeni dünya sayfasına, yeni dünya düzenine hazırlıklı olmak için, kazanmak için Yapay Zeka Politikaları Derneği'ni kurduk. Tabii Türkiye'de çok sivil toplum kuruluşu var. Bizim alanda da çok sivil toplum kuruluşu var. Biz yaklaşık 13 ay önce kurulduk ama 6 ayda kurulmadan önce bir fikri altyapı çalışması yaptık. Dünyada bu konu nereye gidiyor? Sivil toplum kuruluşları, think tank kuruluşları ne yapıyor diye ön bir çalışma yaptık. Amacımız şu, Türkiye'de yapay zekaya dair farkındalık yaratmak istiyoruz. Ve ismimizde de politikaları olduğu için de bu farkındalık yarattıktan sonra bunu faz 1 olarak düşünebiliriz. Faz 2'de de oluşturacağımız politikalarla ülkemize katkılar sağlamayı düşünüyoruz. 17 tane çalıştığımız başlık var. Medyadan dış politikaya, tarımdan spora, iklimden ekonomiye kadar bundan sonra politikalar üreterek ülkemize katkılar sağlamayı düşünüyoruz. Güzel bir kadromuz var, güçlü bir kadromuz var. Enerjimizi, heyecanımızı, tutkumuzu bu ülke için harcamaya AYPA ailesi olarak devam edeceğiz.
Şimdi bugünlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi de yapay zekanın yanında aslında ve Metaverse Web 3.0'ın yanında Z kuşağı. Türkiye'deki yeni nesil gençlerin yani Z kuşağının özellikleri nelerdir? Bununla ilgili bir kitabınız da var, Z'nin siyaseti diye. Z kuşağının teknolojiye olan ilgisi nedir ve aslında X kuşağı Z kuşağını yakalamak için, çekmek için teknoloji daha fazla ön plana çıkartması gerekiyor?
Tabii kuşak kavramları çok tartışılıyor. Dünyada ve Türkiye'de de çok tartışılıyor. Özellikle Z kuşağı kelimesine karşı olan birçok haber duyuyoruz. Yani Z kuşağı dersiniz, yeni nesil gençler dersiniz. ismine başka bir ad takabilirsiniz. Ama ben Z kuşağı diye nitelendiriliyorum. Çünkü en fazla akılda kalan Z ismi, Z kuşağı ismi. Tabii kuşak kavramına baktığınız zaman Tolga Bey kökenine 1928 yılında literatüre Mannheim katıyor kuşak kavramını. Nasıl katıyor? Kuşakları ortak alışkanlıkları ve kültürü paylaşan insan topluluğu olarak tanımlıyor. Türkiye'den baktığınız zaman Fahri Rıfkı Atay, bugünkü kuşak benim kuşağımın bir hikayesini dinlemelidir diyor. Yani kuşaklar gerçekten ortak alışkanlıkları, kültürü paylaşan insan topluluğu oluyor. Ama bizim kuşakları bu dönem çok fazla anlayan var mı? Çok fazla anlayan yok. Kuşakları tabii X, Y, Z, Baby Boomers ve sessiz kuşak olarak tanımlayabiliriz. Ama biz bugün Z kuşağı odaklı konuşacağız. Z kuşağı ile ilgili genelde 1996 yılından sonra doğanlar olarak adlandıran da var. Ama uluslararası literatürde 2000 yılından sonra doğanlar olarak daha fazla çalışma görüyoruz. Şimdi şunu çok net bilelim. Ülkemiz 85 milyon nüfusa sahip. Ve ülkemizde Z kuşağı olarak adlandırabileceğimiz kuşağın sayısı yaklaşık 26,5 milyon. Bu müthiş bir rakam. Peki Türkiye'nin yaş ortalamasına baktığınız zaman, Türkiye'nin yaş ortalaması 33. Çok genç bir kuşak sahibiz diyebiliriz ama evet. Türkiye aslında 33 yaş ortalamasıyla genç diyemeyiz. Çünkü TÜİK'in yaptığı nüfus projeksiyonlarında 2045 yılında nüfusumuzun yaş ortalaması 40'a dayanmış oluyor. Şimdi bizim 26,5 milyon Z kuşağımız var. 85 milyonluk ülkede 26,5 milyon Z kuşağı çok ciddi bir total baktığınız zaman. Şimdi şunu bir kere kabul edelim Tolga Bey. İbn Haldun'un çok güzel bir sözü var. Coğrafya kaderdir diye. Coğrafya kader gerçekten. Ama insanın kuşağı da kaderi. Siz doğduğunuz yeri, doğduğunuz yaşı, yani doğduğunuz dönemi kuşağı seçemiyorsunuz ki. Z kuşağı da 2000 yılından sonra doğduğu için tabii ki teknolojiyle gözünü açtı. Buna bu açıdan bakmak lazım. Baktığınız zaman da Z kuşağının DNA'sı teknolojiye çok yakın. Doğduğu kuşak teknoloji çağı, dijital çağı. Yani genlerinde teknoloji var zaten bu Z kuşağı. O yüzden teknolojiye ilgi göstermelerini çok normal karşılamak lazım. Çok önemli bir durum da var. Geleceğin insanı liderinde olması gereken pek çok özellik de Z kuşağının DNA'sında da var. Yani nedir bu mesela? Duygusal zeka, sosyal yetenekler. Yani bu özelliklerin de teknolojiye çok yakın bilgisi var. Açıkçası Z kuşağının en büyük özelliği teknolojiye büyük bir ilgisinin hatta sevdasının olması diyebiliriz. Tabii Z kuşağının en önemli özelliklerinden bir tanesi de iklime, insan haklarına, birçok haklara, hayvan haklarına gibi hakların bir bütününe baktığınız zaman çok büyük bir ilgisinin olduğunu görüyoruz. Ve en önemlisi de teknolojiyi söyledik, çevre iklim başta olmak üzere haklar çerçevesini söyledik. Ve en önemlilerden bir tanesi de girişimci. Kuşaklar arasında en fazla girişimciliğe önem veren kuşak Z kuşağı diyebiliriz. Müthiş bir potansiyelimiz var. Biz bu potansiyeli kullanırsak ülkemizin önünün çok fazla açık olduğunu düşünüyorum.
Bugün konuşulan konuların başında dediğiniz gibi yapay zeka ve az önce de bahsettiğiniz gibi Z kuşağı var ve sadece ülkemizin sermayesini, kaynaklarını maddi açıdan ya da yeraltı kaynakları olarak değil, dediğiniz gibi aslında insan kaynağı da çok önemli ve gençlerin sadece genç olmalarının yanında heyecanları bile aslında ülkemiz için önemli bir değer ve teknolojinin bu kadar önem kazandığı genç neslin, hayalperest insanların girişimciliğin, ki bununla ilgili ders de veriyorsunuz üniversitede, girişimciliğin, hayal kurmanın önemli olduğu günümüzde Z kuşağı da önemli, yapay zeka da önemli, gençlerimiz çok önemli. Evet.
Tolga Bey, bu gençleri tabii bu potansiyeli kullanabilirseniz, bu potansiyeli ortaya çıkartabilirseniz bir başarı sağlarsınız. Türkiye'de şu anda Z kuşağı ciddi bir potansiyele sahip ama bu potansiyeli ortaya çıkartmak için biraz yol kat etmemiz gerekiyor.
Bundan bahsetmişken aslında bu potansiyeli nasıl kazandıracağız? Bununla ilgili Türkiye'deki en kapsamlı yapay zeka araştırması, AYPA Gelecek Araştırmaları serisi var ve toplumda yapay zeka algısı diye bir araştırmanız var. Toplumdaki yapay zeka algısı nedir? Bu araştırmanın
ana hatlarıyla biraz üzerine geçebilir miyiz?
Biz AYP ailesi olarak geçtiğimiz aylarda Türkiye'de ilk ve tek yapılan yapay zeka, toplumda yapay zeka algı araştırmasını kamuoyuyla paylaştık. Partnerimiz Kuantum Araştırma ile birlikte yaptık ve Türkiye örneklerini 1135 kişiye yaptık ve 14-44 yaş arasına sorduk. Bu hibrit bir çalışma Tolga Bey ve çok ilginç sonuçlar çıktı. Kamuoyunda çok ciddi ses getirdi. Şimdi biz sorduk bu 14-44 yaş arası 135 kişiye yapay zekaya dair bir fikriniz var mı? Yapay zeka nedir diye sorduk. %22'si yapay zekaya dair bir fikrinin olmadığını söyledi. Yani düşünün, yapay zeka artık dünyanın en önemli konularından bir tanesi ama potansiyeli olduğunu düşündüğümüz ve gerçekten potansiyel olan bizim Türkiye'nin gençleri, Z kuşağı, yeni nesil gençler dediğimiz kitle, yanına belki Y kuşağını da ekleyebiliriz, yapay zekaya dair bir fikrin olmadığını söylüyor. Bu gerçekten bizi biraz üzdü ama karamsarlığa kapılmamamız için de bir anekdot. Bu araştırmada %73'ü ise yapay zekayı eksik ve yetersiz biliyor. Yani hayatın içinde tanımladığı kavramlar olarak biliyor. Siri diyor, chatbox diyor, akıllı cihazlar diyor. %73'ün de %21'i yapay zeka robot olarak tanımlıyor. Aslında bu araştırmanın bize verdiği en ilginç çekici sonuç, Türkiye'nin gençleri, yeni nesil gençler bir manşet atacaksak yapay zekayı robot olarak biliyor. Bunu özellikle belirtmek isterim. Araştırmamızda sadece yapay zekayı doğru tanımlayabilen sadece %5. Şimdi MIT bilgisayar bilim uzmanı Edward Fredkin diyor ki tarihte 3 büyük olay vardır diyor. 1. Evrenin oluşması, 2. Yaşamın başlaması, 3. Yapay zekanın ortaya çıkması. Yani yapay zeka o kadar önemli bir kavram ki sadece bizim o potansiyeli olduğunu düşündüğümüz ve potansiyelini ortaya çıkartmaya çalıştığımız gençlerin %5'i yapay zekayı doğru tanımlayabiliyor. O yüzden bu oranı bizim arttırmamız lazım. Tabii araştırma çok geniş, 58 sayfalık bir rapor ama birkaç anekdot daha söyleyerek diğer sorumuza geçmek isterim. Araştırmamızda yapay zeka ile gelecekte ilgilenmek ister misiniz sorusuna aldığımız yanıt da %71'i gelecekte yapay zeka ile ilgilenmek istemiyor. Bu da bizi çok üzen bir anekdot. Sadece %28.9'u gelecekte yapay zeka ile ilgilenmek istiyor. Bunu biz kendi ekibimizle analiz ettiğimiz zaman gençlerin yapay zeka konusunda çok ciddi bir bilgi eksikliğinin olduğunu gördük. Ve en önemlisi de yapay zeka konusunda büyük bir istihdam kaybına yol açacağı düşüncesini gördük. Yani bir üniversitede okuyan bir genç ya da üniversiteden mezun olup şu anda çalışma hayatında olan bir kişi, yapay zeka benim işimi elimden alacak ya da ben mezun olduktan sonra yapay zeka yüzünden iş bulamayacağım düşüncesinde. Peki bu doğru mu? Dünya Ekonomik Forumu bir analiz yaptı, bir rapor açıkladı. O raporda 2025 yılına kadar, yani önümüzde hemen hemen 3,5 yıl var, yapay zeka 26 ülkede 85 milyon istihdam kaybına yol açacaktır diyor. Doğru. Birçok benzer raporlarda da hemen hemen rakamlar aynı. Yapay zeka çok kısa zamanda 85 milyon istihdam kaybına yol açacak. Ama bu bardağın bakarsanız boş tarafı. Dolu tarafına bakarsanız da 97 milyon yeni istihdam yaratacak. O yüzden yapay zeka meslekleri kaybedecek, doğru, ama yeni meslek türleri de çıkartacak. O yüzden biz kendimizi insan olarak güncellemeliyiz ve en önemlisi de sosyal becerilerimizi geliştirmeliyiz. Geliştirirsek 97 milyon içinde olacağız. Yeni iş kollarına yararlanacağız. Ama oturduğumuz yerden hiçbir becerimizi geliştirmezsek de tabii ki yapay zeka mesleklerimizi elimizden alacak Tolga.
Dijital Dünya devam ediyor.
Şimdi yapay zekaya gençlerin ilgisiz olması aslında beni şaşırttı yani. Bir yandan gençler teknolojiyi seviyorlar, istiyorlar. Fakat anladığım kadarıyla hemen her şey hızlı olsun, pek bir emek sarf etmeden bunu yapalım. Yapay zekada işimizi elimizden almasın diyorlar tabii ki.
Bilgi eksikliğinden dolayı bir ilgisizlik oluşuyor aslında. Evet. Yapay zekayı doğru tanımlayabilseler, yapay zekadan istihdam başta olmak üzere birçok katmandan korkmasalar daha fazla ilgi duyacaklar. Ama şu anda zaten bizim AYPA'nın misyonu şu: yapay zekayı anlatmak, farkındalık yaratmak, dikkat çekmek. Biz ve bizim gibi kuruluşlar, devletimiz, üniversiteler, medya sektörü yapay zekanın olumlu taraflarını, yapay zekanın bardağın dolu taraflarını anlattığı zaman gençlerin teknolojiye ilgisi bilgiyle buluşacak. İlgiyle bilgi buluştuğu zaman da daha fazla buradan bir sinerji çıkacak.
Gençler yapay zeka deyince akıllarına tabii ki robot geldiği için Hollywood etkisiyle, yani makine öğrenmesi kısmında değil, tamamen robotlar işimizi alacak kısmındalar.
Doğru söylüyorsunuz.
Şimdi başka bir araştırma daha var. AYPA Gelecek Araştırması 2. İşletmelerde yapay zeka algısı. Aslında dünyada ekonominin ön plana çıktığı günümüzde işletmelerde yapay zeka algısı da şirketlerin geleceğine ışık tutuyor ülkemizde aslında. Yani şirketler yapay zeka ile ilgileniyorlar mı? Ne kadar ilgileniyorlar? Gelecek vizyonları nelerdir? Biraz da bu araştırmadan bahsedebilir miyiz?
Tabii biz planlı, programlı giden bir sivil toplum kuruluşuyuz. İlk araştırmamızı, bu bir seri, toplumda yapay zeka algı araştırması olarak açıkladık. İkincisini de işletmelerde yapay zeka algısı olarak açıkladık. Ve üçüncüsünü de buradan ilk defa sizlerle paylaşayım. Mart ayının sonunda eğitimde yapay zeka algı araştırmasını açıklayacağız. AYPA araştırmalarla kamuoyunu aydınlatmaya devam edecek. Tabii toplumda yapay zeka algısını ölçmüştük, az önce konuştuk. İşletmelerde de yaklaşık 1000 işletmeye sorduk. Tabii bu işletmeler arasında makro ölçekli işletmeler de var, mikro ölçekli işletmeler de var. Burada da çok ilginç analizler ortaya çıkmış oldu. Şimdi baktığınız zaman toplumda yapay zekayı doğru tanımlayabilenler %5 iken işletmelerde bu oran %35'e çıktı. Yani buradan neyi görüyoruz? İşletmeler topluma göre yapay zeka konusunda daha bilinçli. Peki toplumda yapay zeka hakkında fikir olmayanlar %22 idi. İşletmelerde bu oran %12.8'e kadar düşüyor. Bu da topluma göre iyi bir anekdot. Ve en önemlisi de buradan şu sonuçları çıkarttık. Tabii bu da çok uzun bir rapor. Saatlerce konuşmamız gereken bir rapor. İşletmeler yapay zeka bilinci açısından topluma göre daha bilinçli. Ama bilgi düzeyleri yetersiz. Yani şöyle düşünün. Her gün televizyonda yapay zeka konuşuluyor. Gazeteyi açtığınız zaman artık yapay zeka ile ilgili yazılar okuyabiliyorsunuz. Ama o işletme sahibi, iş insanı televizyonda yapay zekayı görüyor, gazetede, dergide okuyor, sosyal medyada okuyor ama sadece okuyor. Okuduktan sonra, izledikten ve dinledikten sonra ne yapacağını tam olarak bilemiyor. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Tabii birkaç anekdot daha söyleyeyim hızlı bir şekilde. Gelecekte yapay zekayı kullanmak isteyen ya da kullanmamak isteyen işletmeleri de ölçtük. Özellikle şu anekdotu söyleyeyim. Gelecekte yapay zekayı niye kullanmak istemiyorsunuz diye o kitleye sorduğumuz zaman %39'u yaptığımız işe, sektöre uygun değil diyor. Baktığınız zaman bizim yaptığımız bütün analizlerde yapay zeka hemen hemen her mesleğe, her sektöre uygun. Burada da gördüğünüz gibi ciddi bir bilgi eksikliği var. İkinci sırada %17.1 ile şu an ihtiyaç duymuyoruz diyor. Herkes yapay zeka 2025 yılından sonra özellikle her sektör ilgi duyacak. Üçüncüsü de %9.8'de büyük yatırım gerekebilir diyor işletmeler. Doğru, yapay zekayı işinize entegre etmek için büyük yatırım gerekebilir ama küçükten de başlayabilirsiniz. Kendi şirketinize eğitim verdirirsiniz. Şirketinizin, personellerinizin gündemine yapay zekayı koyarak da başlayabilirsiniz. Niye bunları söylüyorum? Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 10 ekonomiye girme hedefi var. Çok güzel, büyük bir hedef. Peki biz yapay zeka ekosisteminde işletmelerimiz daha fazla yapay zekayı kendi sektörlerine entegre etmezlerse nasıl ikon ekonomiye gireceğiz? Sadece bir anekdot söyleyeyim. 2030 yılında yapay zeka ekonomisi 15.7 trilyon dolar olacak. Türkiye Cumhuriyeti ekonomimizin lokomotifi olan işletmeler yapay zeka ile ilgilenmezse biz bu 15.7 trilyon dolardan nasıl pasta payımızı alacağız? Nasıl ilk konu ekonomiye gireceğiz? O yüzden işletmelerimizin bir an önce yapay zeka ile ilgilenmesi gerekiyor. Burada da özellikle mesleki kuruluşlara çok büyük önem düşüyor. Birçok faaliyetler yapıyorlar ama artık yapay zekayı ön gündemlerine almaları gerekiyor.
Programın başından beri aslında ana konumuz şuydu. Yapay zekaya karşı farkındalık oluşturmak ve insanların ilgilerini buraya çekmek, özgüvenlerini oluşturmak ve bu topraklardan da sizin de sıklıkla bahsettiğiniz Cahit Arf ruhunu aslında yeniden buldurup yapay zekayı ülkemizi daha fazla entegre etmek ve bu pastadan pay almak. Bu sebeple 11 Mart tarihinde Türkiye'nin en kapsamlı yapay zeka zirvesi düzenleniyor. Konuklarını az sonra sayarsanız çok mutlu oluruz. Türkiye'deki en kapsamlı yapay zeka zirvesi AI Tomorrow Summit. Bunun detaylarını anlatabilir misiniz?
Tabii çok kısa bir zaman kaldı. Biz de AIP ailesi olarak heyecanlıyız. Çünkü yeni kurulmamıza rağmen sorumluluğumuzu biliyoruz. Araştırmalardan bahsettik. Artık tespit ettik, analiz ettik. Türkiye'de çok önemli bir kitle var. Teknolojiye ilgileri var diyebiliriz ama bilgi eksikliği var. O yüzden biz farkındalık yaratmak, dikkat çekmek ve yapay zeka ile herkesin ilgilenmesini istediğimiz için 11 Mart tarihinde Türkiye'de şu ana kadar yapılan teknoloji zirveleri, yapay zeka zirveleri arasında en kapsamlı olacak olan AI Tomorrow Summit'i düzenliyoruz. Tabii AI Tomorrow Summit en kapsamlı zirve olmasıyla beraber uluslararası bir zirve. İsmiyle, formatıyla bu konsepti hazırladık. Şu ana kadar da katılımcı sayımıza baktığımız zaman da sadece teknoloji zirveleri arasında değil, şu pandemi döneminde yapılan online zirveler arasında en fazla katılımcıya sahip zirve olmaya da aday olduğunu özellikle söylemek isterim. Tabii AI Tomorrow Summit nereden çıktı? Biz Yapay Zeka Politikaları Derneği AIPA ailesi olarak kendi üyelerimize ve kamuoyuna da Tomorrow Meetings'ler düzenledik. Bu Tomorrow Meetings'lerde de ekonomiden girişimciliğe, dış politikadan Avrupa Birliği'ne kadar birçok toplantılar yaptık. 20 tane Tomorrow Meetings yaptık bir yıl içerisinde. 20'nin üstüne ne koymamız gerekiyor? Artık bunu taşlandırarak bir summit, zirve koymamız gerekiyor. Zirvede toplamda Tolga Bey 15 oturum var. Metaverse'den NFT'ye, Avrupa Birliği'nden sağlığa, girişimcilikten savunma ve güvenliğe kadar 15 çok değerli oturum var ve bu zirve online olacak. Online'la beraber de bu zirvenin ücretsiz olduğunu, özellikle genç arkadaşlarımız için katılım sertifikasının çok kıymetli olduğunu bildiğimiz için de katılım sertifikası vereceğimizi de özellikle söylemek isterim. Tabii zirvede birbirinden değerli konuklar var ama ben birkaç tane teyit aldığımız ve zirvede geleceğini açıkladığımız konuklardan bahsetmek isterim.
Çok güzel olur.
Öncelikle Sayın Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank zirvemizde olacak. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanımız Doktor Ali Tağ Koç zirvemizde olacak ki bu zirvenin destekçisi, resmi destekçisi Dijital Dönüşüm Ofisi. Onu da özellikle vurgulamak isterim. Onun dışında devlet erkanından Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanımız Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Özgür Özkan Yavuz, Sağlık Bakan Yardımcımız Doktor Şuayb Birinci aramızda olacak. Tabii oturumlara baktığınız zaman da yapay zekanın savunma ve güvenlik konusunu tartışacağız. Çok önemli isimler var. NATO eski genel sekreter yardımcısı Büyükelçi Tacan İldem var savunma ve güvenlik oturumunda. Aselsan Genel Müdürümüz Profesör Doktor Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdürümüz Murat İnci var. Birçok konuk sayabilirim ama insanlar, dinleyenler merak etsinler. AITomorrowSummit.com'a girerek hem ücretsiz başvuru yapsınlar zirveye katılım için, hem de oradaki konuşmacıları görsünler. Türkiye'nin gururu, TOK CEO'su Gürcan Karakaş aramızda olacak. Yine Metaverse oturumunda Tansu Yen bizlerle olacak. Doktor Erdem Erkul bizlerle olacak. Çok önemli isimler var. Bu zirve uluslararası bir zirve dedim Tolga Bey. 10 tane uluslararası konuşmacımız var. Özellikle yapay zeka camiasında dünyaca ünlü profesör Carnegie Mellon Üniversitesi öğretim üyesi John Zimmerman bizlerle olacak. Ben de aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nda yapay zeka komite üyesiyim. Ve o sıfatımla davet ettiğim UNESCO Uluslararası Yapay Zeka Araştırma Merkezi Direktörü Profesör Doktor John Taylor aramızda olacak. Kore'den konuşmacılarımız var, Hırvatistan'dan konuşmacılarımız var, Lüksemburg'dan konuşmacılarımız var, Amerika'dan konuşmacılarımız var. Dop dolu bir zirve bizi bekliyor. Tabii bu sadece zirve değil, zirveyle beraber bir sanal fuar alanı da var. Biz ücretsiz olarak startuplara stand imkanı sağladık. Bir de en önemlisi, deminden Cahit Arp'ı vurguladınız, biz ödül töreni yapacağız zirveden hemen sonra. O da online olacak. 12 tane kişi ve kuruma ödül vereceğiz. Ama özel ödülümüzün ismi Cahit Arp. Cahit Arp özel ödülünde çok kıymetli bir isme vereceğiz. O gün zirvede herkes görecek. Bu arada Cahit Arp'ı belki bilmeyenler vardır. Cahit Arp cebinizdeki 10 TL'nin arkasındaki kişi. Ordinaris Profesör Cahit Arp, TÜBİTAK'ın kurucularından. Ve en önemlisi de 1952 yılında yapay zekanın ilk konuşulduğu yıllarda 1958 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde makineler düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir diye konferans vermiş. Bu topraklardan çıkan bir değer Tolga Bey.
Yani isimlere baktığımızda sanırım Elon Musk hariç herkes bu etkinlikte.
Güzel bir kadro topladık.
Evet, yani hem ulusal hem uluslararası yapay zeka ile ilgili bütün aslında konunun uzmanları, akademisyenler, bu konuda aynı zamanda sosyal medyada da yön verenler buna, mesela Tansu Bey bunların içinde ya da Erdem Bey konuşulabilir. Gerçekten hepsi alanında en başarılı, dünyaca ünlü isimler. Gerçekten güzel bir etkinlik. Çok teşekkür ediyoruz.
Özellikle şunu da söylemek isterim. Geçtiğimiz yıllarda Dünya Ekonomik Forumu toplantılar yapıyor sık sık. Önemli bir kuruluş. Ben de yakından takip ediyorum. Bizi dinleyenler de yakından takip ediyoruz diye tahmin ediyorum. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu Tolga Bey, geçtiğimiz yıllarda tabii her toplantının bir konsepti var. Wake up konsepti var. Yani wake up diyor. Uyan. Bu çok büyük mesaj aslında. Pandemi döneminde bu toplantının evet, konsepti wake up. Bizim artık uyanmamız lazım. Dijital çağa geçtiğimizin farkına varmamız lazım. Yine aynı toplantı serisinde diğer bir konseptin ismi de reset'ti. Yenilen, kendini değiştir, güncelle diyor Dünya Ekonomik Forumu. Biz uyandık mı? Kendimizi resetleyip değiştirdik ve güncelledik mi? Bunu özellikle söylemek isterim. Ben de geçtiğimiz ay Cornferry'nin Future of Work Trends raporunu okudum. İş trendlerinin geleceği raporu. Orada da çok güzel anekdotlar var ama en beğendiğim kelimeyi size söyleyeceğim. Reinvention. Yeniden keşfetmek. O yüzden bizim artık Türkiye olarak geçmişi değil, geleceği daha fazla konuşmamız lazım. Uyanmamız lazım. Kendimizi yenileyip güncellememiz gerekiyor ve en önemlisi yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Yapay zekada yeniden keşfedeceğimiz hiçbir zaman modası geçmeyecek, Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir konu. Günümüz dünyasında ekonominizle beraber teknolojik altyapınız, bilgi birikiminiz ne kadar güçlüyse artık dünyada o kadar gür sesiniz çıkıyor. O yüzden ben yeniden keşfetmek isteyenleri 11 Mart'ta AI Tomorrow Summit'e bekliyorum. AITomorrowSummit.com'dan da ücretsiz herkesin kayıt olabileceğini söylemek istiyorum.
Böyle bir etkinliği ücretsiz olarak yaparak aslında ve sertifika vererek aslında gençlere de uyanmaları ve aslında yeniden başlamaları için bir fırsat veriyorlar. Programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
İyi yayınlar. Bu arada Sizler de AIPA üyesisiniz. Biz de evet. Sizlerle beraber çalışmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Onu da ifade etmek isterim.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu hafta konuğumuz Yapay Zeka Politikaları Derneği AIPA kurucusu ve başkanı Zafer Küçükşabanoğlu'ydu. Kendisiyle Z kuşağı ve yapay zeka politikaları üzerine konuştuk. Aslında gelecek vizyonumuz üzerine konuştuk. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.